Ayrım 56, Kongo'ya Ağıt, Jean-Christophe Grange. Sayfa 575, 138. bölüm. Monsieur Morvan, kardeşiniz için posta var. Kapıcı onu girişin camlı kapısını açarken durdurdu. Luak ona gülümseyerek zarfları aldı. Yaşı belirsiz kadın ona hemen Ervan'ı sordu. Ama Luak anlaşılmaz birkaç kelime umurdanarak merdivenlerde kayboldu. Altı üstüne getirilmiş dairede hiçbir şeye dokunmamıştı. Sadece hiçbir şey duymamış olan kapıcı kadını sorgulamakla yetinmiş, defterleri ve belgeleri almak için otoparka gitmiş, sonra da ganimetiyle evine dönmüştü. Şimdi evi eski durumuna getirecekti. Yani daireye Ervan'ın sevdiği o soğuk mikropsuzlaştırılmış halini kazandıracaktı. Şantiye tarzı 200'er litrelik çöp torbaları, kalın bulaşık eldivenleri, toz maskeleri, takım kutusu soyundu ve çalışmaya koyuldu. İlk iş artık kullanılamayacak şeyleri toplamak. Bu şekilde 5 torbayı doldurdu. İçlerinden ikisinde sadece molozlar vardı. Ervan yeni bir mutfak ile banyo yaptırmak zorunda kalacaktı. İkinci iş, hemen hemen hasarsız giysileri, çamaşırları gruplandırmak ve hepsini bir köşeye yığmak. Evi arayanlar yatak takımını yırtmışlar, somyayı parçalamışlar, mobilyaları kullanılamaz hale getirmişler, televizyonu kırmışlardı. Hepsini antreye yığdı ve şilteyi apartmanın sahanlığına çıkardı. Alçı tomuzunu temizlemek için sanayi tipi bir elektrik süpürgesi kiralamıştı. Dairenin içi tozdan arındırılınca daha net gördü. Şimdi sıra en zor kısma gelmişti, tamirat. Bu korkunç bir işti, çünkü hayatında hiç çivi çakmamıştı. Parke latalarını döşeme kirişlerine oturtmaya çalıştı, boşuna çaba. Kapıları yeniden zıvanalarına geçirmeyi denedi. İmkansız. Koparılmış perdeleri yerlerine asmak için sökülmüş perde çubuklarını sembolik olarak yeniden yerlerine sabitlemek istedi. Yapacak bir şey yoktu. 2 saatlik boşuna bir gayret sonunda vazgeçti. Profesyonelleri çağıracaktı. Fizik gücünü yeniden kazanmak için daha çok jimnastik yapmayı ve tempolu yürüyüşü tercih etmişti. En azından bugün litrelerce ter dökmüş ve 3 saat boyunca kapı çerçevelerinden, sıvalardan ya da vida boylarından başka bir şey düşünmemişti. Gece olmuştu, ışığı yakmak istedi ama banyonun dışında başka hiçbir lamba çalışmıyordu. Daire kapısını sonuna kadar açtı, apartman sahanlığının ışığı salonu mutfağa kadar aydınlattı. Luak antreye geri döndü, çöp torbalarından birini karıştırdı. İçinde sapsız bir tencere ile ailenin bütün bireylerine ikram ettiği baharatlı çaydan birkaç tutam buldu. Bu tuhaf yarı aydınlık ortamda su ısıttı, temiz bir kupa bardak ile küçük bir süzgeç buldu. Bir bez yardımıyla kaynar tencereyi tuttu, kupanın üzerine yerleştirdiği çay dolu süzgecin üzerine suyu akıttı. Birden bu yalnız seremoni midesine kramp girmesine neden oldu. Artık geldiklerinde Shangri-La çaylarını ikram edecek ve içi yakkılı kaplı terliklerini verecek fazla insan kalmamıştı. Artık karşılıklı bağırışacağı, sonra da barışacağı kimse yoktu. Bu düşüncelerin yaptığı çağrışımla Maggie'yi görmeye gitmeyi unuttuğunu fark etti. Ama artık kime ne yararı vardı? Mutfak tezgahının üzerine bıraktı, Ervan'a gelen postaya doğru eğildi ve dalgın gözlerle baktı. A4 formatındaki Kraft zarf dikkatini çekti. Bir köşesi renkli Belçika pullarıyla doluydu. Luhak zarfı aldı ve bir anda ağzının kupkuru olduğunu hissetti. Zarfın üzerindeki baş harfler Louvain-la-Neuve Katolik Üniversitesi'nin kısaltmasıydı. Bu kısaltma Ervan'ın notlarından aklında kalmıştı. İlk soruşturması burada çözülmüştü. Hem psikiyatr hem de etnolog olan beyaz bir rahibin tanıklığı, çivi adamın yardımcısının, daha sonra Philip Chrysler'e, yani namı diğer Kripo'ya dönüşecek travmatik çocuk Nono'nun kimliğinin belirlenmesini sağlamıştı. Ervan bu din adamıyla yeniden bir temasa geçmişti. Luhak zarfı yırttı ve siyah beyaz fotoğraflarla birlikte kargacık burgacık bir yazıyla yazılmış bir mektup buldu. Işıktan yararlanmak için banyoya gitti. Mektupta Katanga'daki beyaz rahipler dispanserlerinden birinin kapanması sonucu rahip Kraus'a, Mektubu yazan kişi, ulaşan arşivlerden bu fotoğrafların çıktığı ve soruşturmasında Ervan'a yardımcı olabileceği belirtiliyordu. Psikiyatrın mektubu savaş sonrasında gelmişti ama Luak yine de kartpostal formatındaki fotoğrafları gözden geçirdi. Çoğu Lontano'nun şaşalı döneminde çekilmiş hastane fotoğraflarıydı. Özellikle Stanley Kliniği ile Kilometre 5 dispanseri personelinin grup fotoğrafları vardı. Doktorlar ile hemşirelerin arasında duran ufak tefek esmer kız Catherine Fontana'dan başkası olamazdı. Ervan'ın gerçek annesi. Luak titriyordu, boğazı sanki yanıyordu. Fotoğrafları yeniden incelemek için küvetin kenarına oturmadan önce lavabo musluğundan soğuk su içmek zorunda kaldı. Bugüne kadar Ervan'ın doğumuyla ilgili bu akıl almaz gizemli hikaye sadece isimlerden, tarihlerden ve yerlerden ibaretti. Bu sıradan fotoğraf, bu badem suratlı genç kızla birlikte ağabeyinin hikayesine karşı çıkılamaz bir gerçeklik kazandırıyordu. Diğer fotoğraflara geçti. Beyazların hastanesi Stanley Kliniğinin doktorları, aralarında siyahi pratisyenler de vardı. Tüm ekibe hükmedermiş gibi sadece iri cüssesi nedeniyle değil, kasıntılı duruşundan dolayı bir ifadesi olan iri yarı uzun boylu bir adam Luwak'ın dikkatini çekti. Sanki yüzü hiç yabancı değildi. Evet, bu suratı tanıyordu. Işığa biraz daha yaklaştırdı. Hiç şüphesi yoktu. Çok daha genç haliyle bu o playboy'du. Birkaç gün önce Brest'te karşılaştığı adam. Ervan Lontano'da bulunmuş olduğundan asla söz etmemişti. Fotoğrafın arkasında gruptaki kişilerin adları ayrıntılı bir şekilde yazılmıştı. Luwak doktorun adını görünce hikayeyi oluşturan tüm temellerin yerinden oynadığını hissetti. Fotoğraflar elinden düştü ve karoların üzerine çarparken yumuşak bir gürültü çıktı. ''Tanrım, olayın bir başka çekmecesi daha var.'' 139. Bölüm. Saat geç olsa da sonunda Maggie'yi ziyaret etmeye karar verdi. Saatler artık ne onun için ne de Maggie için bir şey ifade ediyordu. Her seferinde bunun son ziyareti olacağını ve Maggie'nin de sessiz konuşmasıyla ona veda edeceğini düşünüyordu. Bu akşam Maggie'ye veda etmeye gidiyordu. İlerleyen günlerde hayatta kalacağından emin değildi. Bir yığın kablonun altında etrafı ekranlarla ve saydam torbalarla, serumların yanı sıra idrar ve dışkı toplama poşetleri, çevrili olarak yatan annesi parçaları dağıtılmış bir robotu andırıyordu. Çökmüş yüzü yastığı ile oksijen maskesi arasına kıstırılmıştı. Yatak örtüsünün altında kolları ile bacakları kumun altındaki bir iskelet gibi kabarıklıklar oluşturmuştu. Tüm bunlar yakında kaybolup gidecekti. Önlüklü, boneli ve galoşlu Luwak odadaki tek koltuğa oturdu. Bu ölümü bekleme odasında daha şimdiden boğulacakmış gibi hissediyordu. Can çekişen annesinin durumu karşısındaki gerçek duyguları neydi? Üzüntü, acıma, kayıtsızlık, rahatlama? Cevabı yoktu. Ama iki günden beri annesini neredeyse bir kefen gibi saran bu örtü bir sinema perdesine dönüşmüştü. Orada konser veren semenderleri görüyordu. Trans halindeki Morven'ı bulmaya gelen Maggie ile Döperneke'yi, can çekişen Cathy Fontana'yı, onun bedenini çivi adamın bir kurbanına dönüştüren ve onu öldüren Maggie'yi, Gregoire uyku ilaçlarının etkisi altında uyurken kanlar içindeki bir tekne hangarında sevişen iki aşığı. ''Gerçeği biliyorum anne'' diye fısıldadı Luwak onun elini tutarak. ''Bir yılanınki kadar kuruydu.'' Ama seni yargılamıyorum, bunu yapacak durumda değilim. Ve zaten bugün bunun hiçbir anlamı yok. Baba öldü, Gael öldü. Çivi adam bile artık hayatta değil. Yine de yapılması gereken bir şey daha var. Gözlerini annesinden ayırmadan ayağa kalktı. Görmem gereken son bir hesabımız daha var. Çünkü geçmişte gerçekten ne olduğunu biliyorum. Bir an annesinin yüzünün titrediğini sandı. Hayır, monitörlerin veya en kısığı ayarlanmış tavan lambalarından gelen ışığın basit bir yansımasıydı. Bana inan dedi odadan çıkmadan önce, herkes bir gün ödeyecektir. Otoparkta Ervan'a haber vermeyi gidip gitmemeyi düşündü. Gereği yoktu. Ziyaretçisi olmadan bir veya iki gün kalabilirdi. Hikayenin sonunu ya bizzat Duak ona anlatacaktı ya da ağabeyi gazetelerden öğrenecekti. 140. Bölüm. Kokocuların dünyasına geri dönüş, uyuşturucunun tek bir avantajı vardı. Değişmez bir dünyaydı. Semtler, torbacıların pis suratları, tarifeler, göstermelik zulalar ve gizlilik. Hiçbir şey asla değişmezdi. Yeniden bu dünyanın içine girme fikri Luak'ı ürpertti. İyi bir sebep için. Planı sadece belirli bir miktardan itibaren işleyecekti. Cep telefonunu kullanmadı, hatta evinde bıraktı ve bir taksiye bindi. Alışverişini ilkel usullerle yapacaktı. Bu güvensiz semtlerden, otoparklarda yapılan karanlık buluşmalardan hep hoşlanmıştı. Taksiden Oberwiye sokağı ile Krime sokağının kesiştiği yerde indi. Demir yolunun altındaki bir tünel market işlevi görüyordu. Torbacıları turladı ve onlara durumu anlattı. Karşılığında cevap olarak sadece küfürler işitti ve uyarılar aldı.
''Yanlış yoldasın adamım.''
Luak kahkahayı bastı. Tek başına yayan olarak cebinde 5000 avroyla yolunacak mükemmel bir kazdı. Buna karşılık en ufak bir korkusu yoktu. Bilakis son derece coşkuluydu. Her an katliama dönüşebilecek içten içe bir öldürme arzusu duyuyordu. Silahını yanında getirmişti. ''Tavsiyeye ihtiyacım olduğunda'' diye karşılık verdi adama. ''Kapını çalarım. Mickey'yi nerede bulabilirim?'' Torbacı omuzlarını silkti, kırış kırış yazlık bir takım giymişti. Kafasında altından üstüpüyü andıran saçlarının göründüğü bir panama şapka vardı. Guatemala'dan kara büyü yapan şu iblislerine benziyordu. Fular ve şapkalı iskeletler, dişlerinin arasında sigara, giysilerinin çok özenli olduğu söylenemezdi. Özellikle de Kasım için. ''Demir yolunu geçince'' diye mırıldandı. ''Şantiye barakalarından biri.'' Luak teşekkür etmeden uzaklaştı. Kuşkusuz o da Mickey için çalışıyordu. Yeniden Oberwiye sokağından yukarı çıktı ve yüzlerce metre uzunluğundaki dümdüz bir duvar boyunca yürüdükten sonra aralık bir kapının önüne geldi. İçeriye süzüldü. Sokak lambalarının ancak kendini aydınlatan ışığından karanlığa geçmişti. Ağır tonajlı kamyonların sıralandığı park alanını geçti, bir açıklık gördü ve demir yoluna girdi. Raylar balast, terk edilmiş vagonlar. Planının aciliyetinin etkisiyle Luak yeniden kokaine kavuşacak olmanın ürpertisini hissediyordu. Bir toksikoman her zaman toksikoman kalırdı. Kokainle ilk buluşmalar birkaç gramlı olurdu, ardından iğneye geçilirdi. Onu boyunduruğu altına alan her türlü zehre kendini teslim eden bir köle olunurdu. Kendini bu ölümcül ve keyif verici maddeye teslim eden kişi sadece ölümü beklerdi. Şantiyenin barakalarını gördü. Katran ve pasla karışmış nemli kil kokusu burun deliklerini yakıyordu. Dudaklarında gülümseme, ceplerinde uyuşturucularıyla damarlarına zerk etmek için deliklerine dönmekte olan cılız birkaç tip yürüyordu. Molozlar, su birikintileri, döküntüler. Tüm bunların burada özel bir önemi, değiştirilemez bir ağırlığı vardı. Bir toplumun geri dönüştürülemeyecek, biyo çözünür olmayan ürünleri. Luak hiç kendini bu kadar iyi hissetmemişti. Mickey'nin karavanı hemen tanınıyordu. Diğerlerine göre nispeten daha iyi durumdaydı. İşçilerin barakaları uykudayken ve fahişelerin karavanları hafif hafif sallanırken onun karavanının ışıkları yanıyordu. Kapıyı çalmadan içeri girdi. Bir çingene dekorasyonuyla veya bakımsız bir evin dağınıklığıyla karşılaşmayı bekliyordu. Ama rakamlarıyla titizlikle ilgilenen küçük bir muhasebecinin ofisiyle karşılaştı. Torbacı bilgisayarında bir futbol maçı izlerken kahvesini tadını çıkara çıkara yudumluyordu. Tek gözünü kaldırdı. İrkilmemişti bile ve gülümsedi.
''Gerçekten büyük aşk hikayeleri bitmiyor.''
''Kapa çeneni'' diye karşılık verdi Luak. ''30 gramlık bir paket istiyorum. Elindekilerin en safından. Ayrıca bir karbonat ile bir adet sulu pipo.''
''Sen kendini nerede sanıyorsun? Step salonunda mı?''
Mickey, adı Michel olmalıydı, tekerlekli koltuğuyla birlikte ona doğru döndü. Çoktan dökülmeye başlamış sarı saçları, pörsümüş bir hindibayı andıran kafası, akları bembeyaz mavi gözleri, gevşek bir ağzı vardı. turta hamurundan yoğrulmuş bir kuklayı andırıyordu. Parmaklarının çevresindeki irinli iğrenç kabartılardan dolayı keşler arasındaki lakabı dolamaydı. ''Bu istediklerim sende var mı yok mu? Bakmak lazım.'' Luwak yüzlük banknotlardan oluşan 3000 avroyu masanın üstüne fırlattı. Bu hareketi seviyordu, bu parayı seviyordu. Gerçek bir film sahnesi gibiydi.
''Hop!'' dedi Beriki yerinde doğrulurken rahatsız olmuş bir hali vardı. ''Yaşadığın burjuva semtlerinde görgü kurallarını unutmuş gibisin. Para böyle çıkarılmaz.''
''Bana istediklerimi verebilecek misin, evet ya da hayır?'' Mickey cevap vermeden koltuğunda geriye doğru yaslandı. Müptelalarla deneyimi vardı. Bekletmek işkence yani pazarlığa katkı sağlardı. Ama Luwak'a karşı nasıl davranacağını bilmiyordu. Gerçekten harman mı olmuştu? Yoksa tam tersine zaten kokainin etkisi altında mıydı? Ya da sadece paranın sağladığı o egemenlik duygusunun zirvesini mi yaşamak istiyordu? Uyuşturucu kaçakçısı onun silahlı olmasından korkuyordu. Kendisi de silahlıydı. Ama bu ılıman kış gecesinde kimsenin bu tür bir vahşet istemediğini biliyordu. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Luwak. Öfkesi burnundaydı. Torbacı cep telefonunu almıştı. ''Stokları kontrol edeceğim.'' Mickey aslında yandaki karavanların birinde iş tutmakta olan adamlarını çağırıyor olabilirdi. Bütün ışıklar kırmızı alarm durumundaydı. Ama Luwak şansını azamiye çıkarıp bütün sınırları zorlamak istiyordu. Birkaç saniye geçti ardından sordu. ''Evet mal var mı yok mu?'' ''Geliyor.'' Mükemmel bir zamanlamayla arkasındaki kapı açıldı ve iki herif içeri dalarak onu kollarından tuttu. Ancak tuhaf bir ayrıntıyı fark edecek kadar zamanı oldu. Heriflerden biri ne derece iri ise diğeri o derece küçüktü. İri yarı olan midesine bir yumruk attı, Luwak iki büklüm oldu, ağzından safra geldi. Kusmaya vakit bile bulamadı. Tıknaz olanı çenesine dizini yerleştirdi. Tam bir modern dans gösterisiydi. Acıyla kıvrandı, darbeyle gözleri karardı, beyninin derinliklerinde yıldız patlamaları meydana geldi. Bununla birlikte kaslarını gerdi ve iki kiralık katili itmeyi başardı. Çoktan silahını çekmiş ve dolamaya doğrultmuştu bile. ''Benim kim olduğumu unuttun sanırım göt veren'' dedi tabancasına mermi sürerken. Karavanın içinde herkes taş kesmişti ama Mickey soğukkanlılığını kaybetmemişti. Ringde iki boksörü ayıran bir hakem gibi tek bir hareketle iki köpeğini sakinleştirmekle yetindi.
''Baban öldü, kardeşin hastanede'' dedi soluk soluğa gözlerini Luwak'tan ayırmadan. ''Ne sanıyordun, televizyonum olmadığını mı? Eğer ateş edersen sıradan bir serseri gibi hapiste 20 yıl yatarsın. Artık bir hiçsin Morvan.''
Masanın üstündeki paraları topladı. ''Masraflarım için.'' Sonra iki hüdiye emretti. ''Bu pisliği dışarı atın.'' Luwak silahıyla beraber kendi çevresinde döndü. ''İlk kımıldayan ilk kurşunu yer.'' Tom ve Jerry tereddüt etti.
''Ben aileme güvenerek değil'' dedi. ''Parama güvenerek konuşuyorum. Artık mesleğini icra etmiyor musun yoksa?'' 3000 sadece ordövr olarak.''
''Tam olarak ne istiyorsun?'' ''Kimlik belgeleri, kan grubu kartıyla birlikte isteyeceğim fiyat kabulüm.'' Torbacı ellerini çırptı ve bir kahkaha patlattı.
''Vay desene, bu yıl Noel Baba erken geldi.''
141. Bölüm. Bazen bir kabusun ortasında ışığa, hayata, gerçek dünyaya kavuşmak umuduyla insan birden gözlerini açardı. Şaşkınlık, odanın duvarları kapalı yeni göz kapaklarıydı. Onları açmak imkansızdı ve korku sizinle birlikte bir kafese kapatılmış gibi her yerdeydi. Morfinin de etkisi aynıydı. Zihninin kimyasallardan kurtulduğu ve bilincinin açıldığı hissine kapıldığında bile bu düşünce bir yanılsama, uyuşturucunun neden olduğu bir hayalden başka bir şey değildi. Morfinin ardında yine morfin ve zayıf algısıyla kararsız mantığı vardı. Luwak nerede? Odasının karanlığında Ervan sürekli olarak kendine bu soruyu soruyordu. Kardeşinin bu akşam uğrayıp uğramadığını hatırlaması mümkün değildi. Kaygılanması için de herhangi bir neden yoktu. Kardeşi yarın sabah ailenin yeni koruyucusu olarak sağ salim orada olacaktı. Ama Viyar ve suç ortakları hala etrafta dolanıp duruyordu ve o Luwak'ın akli dengesinden emin değildi. Yıllar süren kırılgan bir hayattan sonra bir anda demir adama dönüşmenin ardında her an ortaya çıkabilecek bir depresyon gizli olabilirdi. Ya da büyük bir öfke patlamasının habercisi. Vie Juif'te dedikleri gibi dekompansasyon. Aslında onu kaygılandıran şey çok daha derindi. Kimyasal rüyalarından fırsat buldukça Ervan sürekli olarak bütün hikayeyi, sıklıkla kaybolduğu o labirenti yeniden düşünüyordu. Artık her şey sonuca bağlanmıştı ama hala aydınlığa kavuşmamış bir belirsizlik vardı. Defterlerinin her satırını yeniden gözünün önüne getiriyor, olayları sıralıyor, nedenleri analiz ediyordu. Ama sıkıntısı büyümeye devam ediyordu. Çünkü her şeyden önce alkaloidler doğru düzgün düşünmesini engelliyordu. Sonra bu yatağa çakılı durumdaydı. Nihayetinde araya takılan bir ayrıntı daha vardı. Ne olduğunu saptayamadı, bir unsur, bir hata olduğunu söylüyordu. Zorlukla kımıldadı. Pansumanlarının altında sıcaktan geberiyordu. Luvak neredeydi? Kafasına koyduğu şey neydi? Bu soruşturmada hala aksayan ne vardı? Doğrulmaya çalıştı ve şiddetli bir acı hissetti. Belki yaralarıydı, belki de kapıldığı kanıydı. Defterleri okuyan kardeşi kum tanesini bulmuştu ve olayı bizzat kendisi çözmeye karar vermişti. Sırtından aşağı ter boşandı. Ervan gözünün önünden yanar dağların, kızgın lavların, kaynar sıvıların geçtiğini görüyordu. Yastığının üzerinde sanki eriyor, beyni kulaklarından dışarı akıyordu. Dikkatini topla. Her ipucunu, her tanık ifadesini, her olayı yeniden ele al, çatlağı bul. Düşünceleri biçimlendiremediği yapışkan bir çamur gibiydi. Karaltılar, şekiller, kuşkular. Ama kesin herhangi bir olgu, öne çıkan herhangi bir ayrıntı yoktu. İnsanüstü bir gayret sarf ederek bütün hikayeyi ayrıntılarıyla ama tersten, yani sondan başlayarak yeniden ele almaya karar verdi. Jean-Louis Lassalle'in en son sorgusuna yoğunlaştı. Breha katliamından önceki son buluşma, psikiyatrın açıklamalarını, aşı olayını ve Farabo'nun pelteleşmiş beyni üstünde yaptığı kimyasal deneyleri yeniden düşündü. O, birden fırının dibinde bir şeyin parladığını fark etti. İtiraflarının sonunda Lasse ona Cathy Fontana'nın ölümünden bahsetmişti. Ona da güya Farabo anlatmıştı. Alnında babanız tarafından kazınmış bir gamalı haç bulunan genç bir kadından söz ediyordu. Ervan onun sözünü kesmiş ve onu dövmekle tehdit etmişti. Ama en önemli kısmı gözden kaçırmıştı. Thierry Farabo ona Cathy hikayesini anlatmış olabilirdi, en azından bildiği kadarıyla. Ama ne olursa olsun alnına kazılı gamalı haçtan bahsedemezdi. Bunun basit bir nedeni vardı, bu ayrıntıyı bilmiyordu. Kimsenin bu yaradan haberi yoktu. Maggie çivi adamın yaralarının benzerlerini ceset üstünde uygularken onu değiştirmişti, kimse bilmiyordu. Gregoire Morvan, Maggie de Craft ve Michel de Perneke dışında. Morfine rağmen Ervan yeniden dikkatini toplamayı başardı. Bu tutarsızlığı tek bir varsayım açıklayabilirdi. Lassay ile Michel de Perneke aynı kişiydi. Hayır, imkansız, çok abartılı, çok kaçık. Ervan ilk şaşkınlığı atlatınca ikisinin arasındaki ortak noktaları ve benzerlikleri düşünmeye başladı. Yaş, vücut yapısı, meslek. Gregoire ile Maggie, de Perneke'nin mesleğine Belçika'da devam ettiğini ve 90'lı yıllarda öldüğünü söylemişlerdi. Ama bu konuda gerçekten ne biliyorlardı? Başı döndü. Uyuşturucunun etkisi altında bütün gücü tamamen tükenmişti. Böyle bir senaryonun sonuçlarını düşünmesinin imkanı yoktu. Uzun süreli bir intikam. Bilimsel ilerleme kisvesi altında başka bir amacı kovalayan araştırmalar. Farabo'nun diriltilmesi ve Morvan ailesinin yok edilmesi. Lasse ile hesaplaşma düşüncesi hep hoşuna gitmişti. Ama şimdi bu yatağa çakılıydı, ne yapabilirdi? Özellikle de karşısındaki ne düşünüyordu? Eğer varsayımı doğruysa de Perneke ile Lasse tek bir kişiyse ve aynı adamsa son bir eylem mi beklemek gerekiyordu, başka bir tuzak? Bu düşünce aklına bu iki adamı birbirinden ayıran önemli bir farkı getirdi. De Perneke eyleme geçemeyecek kadar gevşek ve korkak bir adamdı. Cathy'yi doğrayan Maggie'ydi. Lasse ise fiziksel şiddetten korkmayan sert biriydi. Böyle bir değişiklik nasıl açıklanabilirdi? Yaşla birlikte zorluklara alışmış, pişmiş miydi? Kendi buluşu olan bir uyuşturucu veya herhangi bir madde mi kullanıyordu? Kolları ve bacakları karıncalanıyordu. Yakışıklı Ceyel, 10 yıllarını şiddet konusunda çalışarak geçirmişti. İnsanlardaki şiddet dürtüsünü bastırmak istediğini ileri sürüyordu. Ama belki de kendi saldırganlığını özgür bırakmak amacıyla başka yöntemler keşfetmişti. En kötüsü de Ervan hiçbir şeyden emin değildi. Ve ne kımıldayabiliyor ne de birilerini arayabiliyordu. Kimse ona inanmazdı. Bu karanlık odada ölümden çok daha kötü bir şey vardı. Canlı canlı gömülmüş olmak. Gözlerini kapattı. Göz kapakları üstünde göz kapakları. Karanlık üstünde karanlık. Luak için dua etmeye başladı. 56. Ayrımın sonu. Sayfa 586.